Ayrım 5.
Oğlunun arkasına bakmadan ağır ağır uzaklaşmasını, iki yanı heykellerle bezeli bir kanal köprüsünün üstünde kalabalığa karışıp gözden kaybolmasını izliyor, yüreğinde sivri uçlu bir bıçakla kızgın bir mille dağlanmışçasına gerçek bir acı duyuyor. Çocuk doğmamalıydı, haklı olan ötekilerdi. Birden çocuğun sadece o anda değil, doğduğu andan beri gizli bir pişmanlık olduğunu, koşup koşup kendini denizlere, uçakların altına atmak istediği günden beri onu adım adım ölümün eşiğine getiren itkinin hayatı bir pişmanlık gibi yaşamaktan doğduğunu anlıyor. Geriye dönebilsem o sıcak Eylül gününe, o sihirli masal evine, deniz, yosun, kekik, üzüm, şarap kokulu havaya, umuda, inanca, 20 yaşıma, 30 yaşıma, çocuğa, ah geriye dönebilsem. Çok yorgun, başı dönüyor. Mermer merdivenlere oturup başını iyon sütunlarına dayıyor. Taşın serinliği içini ferahlatıyor. Asma çardaktan sarkan üzüm salkımları olgunlaşmış. Havada yosun, kekik, çürümüş üzüm kokusu. Bahçe kapısı gıcırtıyla açılıyor. Çocuk babasının elinden tutmuş, öteki elinde kuyruğundan yakaladığı kocaman kırmızı bir balık sevinçle ona doğru koşuyor. İçinde dingin bir mutluluk. Ne iyi ettik de bu adaya, bu eve yerleştik. Bizi burada kimse bulamaz. Üzümleri toplayıp yıkamalı, deniz kestanesi salatası yapmalı. Balığı baba temizler. Bu onun işi. Bol soğan, kekik, ada çayıyla pişirir. Kalkıp çocuğu ve adamı kucaklamak istiyor. Başı dönüyor, sendeliyor. Frapa Hasan görünüyor denizde. Sandalını kıyıya çekmeye uğraşıyor. İçinde bir korku, bir yürek çırpıntısı. Yoksa ev satılık değil miydi? Satmaktan vaz mı geçtiler yoksa? Frapa'nın elinde büyük bir şarap şişesi. Göztaşı kokulu, buruk, yıllanmış. Yüz yıllanmış, bin yıllanmış. Çocuğu kucağına alıp ahşap merdivenleri çıkmaya başlıyor. Odaların perdeleri beyaz işli patiska. Yer tahtaları hafif nemli, tertemiz, sakız rengi, sabun kokulu. Üst kat sofası elma, üzüm, yosun kokuyor. Tahta kepenklerden sızan ışık çocuğun kumral başında eğleniyor. Elini oğlunun yüzünde, yanaklarında gezdiriyor. Parmaklarının ucunda bir ıslaklık. Ağlama ama ağlama, ağlanacak ne var? Yağmur gitgide hızlanıyor. Sülün sokağın kızları. Soğuk, sert bir Kasım rüzgarı yerdeki kuru yaprakları savurdu. Uçuşup duran kuru dikenler ve cenaze çelenklerinin solmuş çiçekleri taze kazılmış çukura doldu. Şık yağmurlukları, koyu renk ceketleri, pardüsüleri, siyah gözlükleri, başlarının üzerinde eğreti duran pahalı eşarplarıyla hepsi oradaydı. Sülün sokağın kızları. Bir cenazeden çok, yıllar sonrası için verilmiş bir randevuya, bir arkadaş toplantısına gelmiş gibiydiler. Aralarında alçak sesle konuşuyor, fısıldaşıyor, çantalarından çıkardıkları küçük not defterlerine ya da zarif kart vizitlere, birbirlerinin telefonlarını, adreslerini yazıyorlardı. Aralarından ilk ayrılıp gidenin, hem de kendi seçmesi, kendi isteğiyle, o olmasına şaşıyorlardı en çok. Çocukken, önlüğünün beyaz yakası hiç kirlenmeyen, genç kızlığında eteklikleri, bluzları hep ütülü, saçları iyi taranmış, ayakkabıları boyalı, ne etek boyunda, ne makyajda, ne gülmede ölçüyü kaçıran, hep ortacı, sıradan, düz, biraz renksiz, çoğunlukla sessiz. Herkesin intihar edebileceğini düşünürdüm de onun asla. Bir süredir sorunları vardı, tedavi olması gerekiyordu ama kendisi kabul etmiyordu. Ona göre korkuları paranoya değil, gerçekti. Hala inanamıyorum. Hem de böyle bir ölüm, kendini trenin altına atarak. Mezarın biraz uzağında duruyorlardı. Tabutun çukura indirilmesini, beyaz kefene sarılı ölünün üstüne toprak atılmasını görmeye içleri dayanmıyordu. Arada bir hızlanan ve yaprakları, kuru çalıları, çelenklerden dökülen pörsümüş çiçekleri dört bir yana savuran soğuk rüzgar, hocanın uzayıp giden duasından kopardığı cümlecikleri, sözcükleri onlara kadar ulaştırıyordu. Nasıl bilirdiniz? Rahim ve Rahman Tanrı'nın bağışlayıcılığına ve adaletine. Biraz sakar, biraz mahcup, titiz, renksiz, çabuk küsen. Küstüm çiçeği diye tempo tutulurdu. İri kemikli bakımlı ellerinin üstü kızaran, hep düzgün, kırışıksız, hep amalarla konuşan, oyunlarda biraz mızıkçı, alıngan, biraz sakar. Bitmez tükenmez affedersinizleri, biraz mahcup, çabuk kızaran, ne güzel ne de çirkin, soğuk günlerde burnu ve yanakları olağanüstü moraran. Böyle bilirdik hoca efendi. Belki de hiç bilmezdik, hiç tanımadık onu. Biz çiçek ve kuş adları taşıyan sokakları, hanım eli, fil bahri, gül ve leylak kokan, çizgi filmlerdeki evcikleri andıran kırmızı kiremit damlı, bahçeleri çitle çevrili, kırmızı ya da yeşil tahta kepenkli küçük evlerinde, acıları sevinçleriyle sıradan, dingin günler yaşanan, şimdi yok olmuş bir semtin, sakin, güzel, yeşil bir sokağının kızlarıydık. Taze mezara kürekle toprak atılırken, kamçı gibi inen bir yağmur başlıyor. Renk renk şemsiyeler açılıyor. Düz, uzun sarı saçlı, yorgun yüzlü, uzun boylu, zayıf kadının şemsiyesi yok. Onu ortalarına, şemsiyelerinin altına alıyorlar. Ne çok oldu görüşmeyeli, 20 yıldan fazla. En az 10 yıl dışarılarda kaldın galiba. Kaçtığını, ah affedersin, yani yurt dışına gittiğini demek istedim. Bizimkilerden birinden duydum. Kaçtın dememe alınmadın değil mi? Kaçmayıp da ne yapacaktı? İçeri tıksınlar, işkence etsinler diye mi bekleyecekti? Oh kız, pek iyi ettin. Korkmayın, alınmıyorum. Doğrusu bu, kaçtım. Yaşadıklarımı bir kez daha yaşamak istemiyordum. Bir ara kararla tahliye oldum. Davanın sonunda mahkumiyet verip yeniden tutuklayabilirlerdi. Kocam zaten yurt dışındaydı. Burada yapabileceğim bir şey yoktu. Bu işlerden hiç anlamam. Siyasetle ilişkim yoktur, bilirsin. Ama başına gelenleri anlattıkları zaman bizim kız akıllıdır, iyi etmiş dedim. Vatan hainliği laflarına da hiç aldırmadım, hiç kulak asmadım. Öbürlerinin kadıncağıza niye böyle münasebetsiz söyler sözlüyorsun gibisinden kaş göz işaretlerini aldırmaksızın söylediklerinin doğruluğunu yürek diliyle de kanıtlamak istercesine arkadaşının omzuna sarılıyor. Sen her zaman bu işlere meraklıydın. Hatırlıyor musun? Yıllar önce bir kere yolda karşılaşmıştık. Yine karışık günlerdi. Seni görünce çok sevindim. Arkandan defalarca seslendim. Ama dönüp bakmadım bile. Herhalde duymadı ya da duydu ama tanınmak istemiyor diye düşündüm. Hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum hiç? O sırada kaçak yaşıyordum. Çok dikkatli olmam gerekiyordu. Seni gördüm, içim gitti. Ama dönüp sarılamadım sana. Sadece kendim için değil, senin için de korktum. Tabii hatırlıyorum. İstanbul'da, hele de kalabalık yerlerde dolaşmamam, ortalarda görünmemem gerekiyordu. Ama ben seninle buluşmaya geliyordum sevgilim. Yakalanırsam, ötekileri de seni de tehlikeye atacağımı bilerek, her zamanki pervasızlığım, yakalansam da konuşmayacağımı olan özgüvenim, küstahlığım ve tutkularımla sana geliyordum. O gün değil ama bir gün sonra tutuklandım. Fazla konuşmadım, kendimden hoşnut kaldım. Örgüt seni yurt dışına çıkardığında içerideydim. Kendimi antifaşist bir roman kahramanı gibi hissediyordum. Baskılar ağırdı, siyasal hava gergindi. Her gün yeni tutuklamalar oluyor, yeni ölüm haberleri geliyordu. Üstelik parti içinde önemli tartışmalar, çatlamalar vardı. Hain kim, yoldaş kim birbirine karışıyordu. Yine de hapishanede bile içim pırıl pırıldı. Hiçbir nedeni, hiçbir temeli olmayan, anlaşılmaz bir umutla doluydum. Seni ve çocuğu özlüyordum ama mutluydum. Bu güç günlerin geçeceğine, savaşın bir gün kazanılacağına inancım tamdı. Geçici yenilgiler ürkütmüyordu beni. Bej yağmurluklu, kahverengi bej ekose şemsiyeli, orta yaşlı, güzel yüzlü, şişmanca biri, cenazeden sonra hep birlikte bir yere gidip oturmayı teklif ediyor. Birbirimizi böyle topluca görmeyeli ne kadar uzun zaman oldu. Bir daha ne zaman buluşuruz belli olmaz. Hem ölümümüzü analım hem sana hoş geldin diyelim. Hayat böyle işte. Hayır demeyin kızlar. Görüşmek için ille de cenaze kaldırmamız mı gerek? Cemaat dağılırken en arkada kalıp buluşacakları yeri kararlaştırıyorlar. Sonra herkes otomobiline doğru yürüyor. Uzun boylu, yorgun yüzlü kadın arkadaşlarından birinin arabasına biniyor. Bu şehir ne kadar değişmiş. Sanki ilk kez gelmiş gibiyim. Söyledikleri yer neresi? Bu lüks arabanın içinde hangi yollardan geçiyoruz? Hangi semtteyiz? Arabayı kullanan arkadaşı bakımlı, yaşını göstermiyor. Oysa hepimiz neredeyse orta yaşı aşıyoruz. Çok zor muydu diye soruyor direksiyondaki kadın. Hangisi? Ne bileyim, hepsi. Yaşadıkların demek istiyorum. Hapishane, yabancı ülkeler, çocuk. Bir oğlum vardı değil mi? İçine bir acı saplanıyor. Çocuğu ne zaman hatırlasa göğsünde iki memesinin ortasında duyduğu açık yara duygusu. Vardı diyecekken büyük bir korkuya kapılıp vazgeçiyor. Niye vardı demek istedim? Çocuk var, yaşıyor. Burada olmaması, ölümün sınırlarında dolaşması, gitmiş olması önemli değil. Yine de var o. Evet, bir oğlum var. Adı Eylül. Ne güzel bir ad. Eylül romanından mı? Sen her zaman romantiktin zaten. Hayır, roman yüzünden değil. Onu doğurmaya çok güzel bir Eylül günü karar vermiştim. Deniz kenarında, eski bir bağ evindeydik. Yumuşacık bir Eylül güneşi, sakin deniz, sararmış üzümler. Çocuğu doğurmaya o gün o evde karar verdim. O evde mi doğurdun gerçekten? Bir oğlun olduğunu duymuştum ama o sıralarda nerede olduğunu bilmiyordum. Belki inanmayacaksın ama seni sık sık düşündüm. Başın dertte diye üzüldüm. Biliyorum, sağ ol. Hayır, çocuğu o evde doğurmadım. O ev biraz hayal gibi bir şeydi. Çocuk da döndü mü sizinle? Artık herhalde çocuk değil, delikanlı olmuştur ya. Hayır, dönmedi. Yurt dışında kaldı. Orada. Orada okuyor. Hatırlıyor musun? Genç kızlığımızda ruh çağırma seansları yapardık. Ruh gelirdi sözde. Gelen ruha kiminle evleneceğimizi, kaç çocuğumuz olacağını sorardık. Aslında fincanı masanın çevresine dizili harflere doğru ittiren parmak kimin parmağıydı? Hep merak etmişimdir. Yoksa ruh gerçekten de gelir miydi? Tatil günlerinde sokağın köşesindeki en büyük evde toplanırdık. 8 küçük kız. Küçük bahçelerimizin kapılarının açıldığı iki yanı ağaçlı dar sokakta yakar top, kuka, seksek, 3 dönme 15 şapşap oynayarak mahallenin delikanlılarına karşıdan karşıya aşık olup yüreklerimizde sakladığımız aşklarımızın ateşiyle kavrularak eli elimize değmemiş erkeklerle yaşanmış hayali maceraları birbirimize ballandıra ballandıra anlatarak Mahmut Paşa yokuşundaki kelepir ayakkabıcılardan ucuza düşürülmüş son moda ayakkabılarımızı, yeni açılan şık mağazaların vitrinlerinde gördüğümüz modellerden acemice uygulanmış giysilerimizi birbirimize göstererek, oflaya puflaya ders çalışarak, renk renk bisikletlerimizle gün batımına kadar ağaç, çiçek ve kuş adlı sokaklarda dolaşarak büyürdük. Sokağa çıkılamayan yağmurlu soğuk günlerde, uzun kış gecelerinde anneler örgülerini örer, dikişlerini dikerken, mutfaktan mis gibi kurabiye, peynirli, kıymalı poğaça, lokma kokuları yükselirken, köşedeki evin, üç yanı camla çevrili oturma odasının ortasındaki büyük yuvarlak masanın çevresine toplanır, ruh çağırırdık. Ey ruh, geldinse 3 defa vur. Ve ruh hiç nazlanmadan gelir, masaya 3 defa hafif hafif vurur, sonra sorularımıza yine hiç nazlanmadan cevap verirdi. Parmaklarımızı üzerine hafifçe dokundurduğumuz beyaz kahve fincanı, birden parmaklarımızdan bağımsızlaşır, masanın çevresine dizdiğimiz kağıt parçaları üzerine özenle yazılmış harfleri dolaşmaya başlardı. Fincanın kimsenin parmağa değmeden dolaştığını gözlerimle gördüğüme bugün bile yemin edebilirim. Fincanın içindeki müzik ruh, içimizden gözü en yukarılarda olan koca beğenmeyenimize bir jandarma onbaşısıyla ya da çöpçüyle evleneceksin diye yazar. Yakışıklı bir artiste aşık olan arkadaşımıza, zengin ama maymun gibi bir adama varacaksın türünden kehanetlerde bulunurdu. Kimisinin falında 10 çocuk, kimisininkinde James Dean kadar yakışıklı bir nişanlı çıkardı. Ruhun kendisine nasıl bir gelecek biçtiğini hiç hatırlamıyor. Benim falımda neler çıkardı hatırlıyor musun? Ruh bana neler derdi? Aklımda hiçbir şey kalmamış. Ey ruh, söyle bana geleceğim ne diye sorduğunda, fincan bir o yana bir bu yana yolunu şaşırmış gibi gezinmeye başlamış, sonra yere düşüp kırılmıştı. Bir keresinde de son, ölüm, aşk diye yazdı. Hepimizin ödü koptu, kötü olduk. Bunu hatırlıyorum çünkü ben yazdırmıştım. Siz hepiniz yarı karanlıkta kendinizi ruha kaptırmışken parmağımla fincana dokunuvermiştim. Yoksa hepsi senin marifetin miydi? İnan bana hayır. Fincanı yürüten biri var mıydı yoksa manyetik alan gücümü bilmiyorum. Az önce sorduğun soruya gelince geçirdiğim güç yıllar İçinde yaşanırken hiç de öyle katlanılmaz değildi. Sefalet çekmedik. Duymuş muydun bilmem, kocam doktordu. İş bulması güç olmadı. Ben de çeşitli işler yaptım. Hep dönmeyi düşündüğümüz için biraz istasyonda bekler gibiydik. Zor olan dönememekti. Kendi isteğimizle dışarıda daha iyi yaşayalım diye çıkmamıştık yurt dışına. Demin birinizin haklı olarak söylediği gibi kaçmak zorunda kalmıştık. Dayanılmaz olan, İnsanın yüreğini sıkıştıran yasakları aşamamaktı. Açık cezaevinde mahkumiyetimizin dolmasını bekler gibiydik. Bir de burada arkadaşlarımız tehlike ve sıkıntı içindeydi. Onlara karşı da bir çeşit vicdan azabı, En azından bir eksiklenme duyuyorduk. Sonra çocuk, susuyor, niye yalan söyledim? Niye yurt dışında okuyor dedim ona, neden gerçeği anlatmıyorum? Ayıplayacak diye mi korkuyorum? Galiba asıl korktuğum acımaları. Aramızda en akıllı, en yetenekli olan sendin. Hayatının bizimkinden değişik olacağını daha çocuk halimizle sezerdik. Ne bileyim ben? Mesela ilk sevgilinle olan ilişkin. Kendini sakınmasız verişin. Her şeyi sonuna kadar yaşama çılgınlığın. Elin kalem tutardı. O zamanlar şiir yazardın değil mi? Sonraları gazetelerde adını gördükçe, bazen bir yazını tesadüfen okudukça, senin özel olduğunu anladım. Senin dünyan farklı bir dünyaydı. Sana bir şey sormak istiyorum ama açık yürekle doğru cevap ver. Bizimkiler, öteki kızlar ne düşünüyorlar hakkımda? Ayıplıyorlar mıydı, acıyorlar mıydı? Bunca yıl neydim sizin için? Soruyu sorar sormaz pişman oluyor. Bunu neden öğrenmek istediğini kendi de bilmiyor. Ne düşündüklerinin ne anlamı var? Döndü ve buluşup kucaklaştılar. Hepsi bu kadar işte. Gerçeği istersen, sen o işlere girdikten sonra bir çekingenlik oldu tabii. Kimileri kendine yazık ettiğini düşünüyordu. Kimileri mesela ben, kendi seçtiğin yolda mutlu olduğunu düşünüyorduk. Bu yüzden de hak veriyorduk sana. Ama sevgimiz eksilmedi. Bana inanabilirsin. Seni tanımış olmak hayatımıza renk katıyordu. Hiç bilmediğimiz, yabancı bir dünyada bir adamımız olması gibi bir duygu. Her neyse, artık bütün bunlar bitti mi? Sen onu söyle. Evet, galiba bitti. Ama sakın bana, o zaman bunca yılına yazık değil miydi filan türünden şeyler söyleme. Yeniden başlasam, bazı ayrıntılar bir yana yine aynı yollardan giderdim. Öyle mi yapardım gerçekten? Hep bu kuyruğu dik tutma inadı. Peki değiştirmek istediğim ayrıntılar hangileri? Hangileri esas, hangileri ayrıntıydı yaşadıklarımın? Hangi aşkı yaşamasam, hangi erkeği tanımasam, hangisini sevmesem daha mutlu olacaktım? İnançlarım mı ayrıntıydı yoksa? İnsanın insanca yaşayacağı, özgür, aydınlık, barışçı bir dünyaya inanmak, bu dünyayı kurmak için her şeyi göze almak mıydı ayrıntı? Çocuk, çocuk mu yoksa ayrıntı olan? Hayatımın ayrıntıları hangileri? Öz olan, esas olan ne? Direksiyondaki kadın otomobili park etmeye çalışırken şık bir kafeyi işaret edip işte burası diyor. Öteki kızlar daha önce gelmiş, çaylarını kahvelerini söylemişler bile. Baş köşede kendisine ayrılmış yere otururken hafifçe başı dönüyor. Ağırlayın beni, bir sigara verin, bir de konyak söyleyin bakalım kızlar diyor tatlı bir şımarıklıkla. Kahve ve konyaklarını yudumlarken bir kere daha ölen arkadaşlarını hatırlıyorlar. İlk ölümümüzün ruhuna, senin de dönüşün şerefine. Dönüşüm nereye? Kuş ve Çiçek adlı sokaklara mı? O semte yerleştiğimizde hepimiz kısa entareliydik. Birlikte gezer, oynar, birlikte eğlenir, birlikte yaşardık. Sülün sokağın kızları. Bol kahkahalı, gürültücü, hepsi bir başka alem, renk renk. Okullara yetiştiren sabah otobüslerinin gülleri. Biri çok çalışkandı, hala da öyle iş kadını. Öteki, liseyi bitirmeden okulu bırakıp evlendi. Şimdi üçüncü kocasındaymış. Biri taze ölü. Onu mezarına bırakıp da geldik buraya. Kurulu düzene en bağlı olanımız, genç kızlığında bile bir tek ciddi aşk macerası yaşamamış olan kibar yüzlü, sessiz kadın, kırkından sonra zengin kocasından ayrılıp genç bir adamla yaşamaya başlamış. En delişmenimiz, en ele avuca sığmayanımız, üç kızından torunları var. Derslerle pek ilgisi olmayan güzel sesli, ahu bakışlı kız profesör olmuş. Ben, boyalı kuş, aykırı olan, işte ben de sonunda yuvaya döndüm. Mahallemiz nasıl, hala yerli yerinde mi? Artık eskilerden hiç kimse, hiçbirimiz orada oturmuyoruz. Sokaklar pek değişmedi. Kat izni verilmediği için yüksek binalar yapılmadı. Ama semtin havası bütünüyle değişti. Konut bölgesi olmaktan çıktı. Şimdi bizim sokakta lüks kebapçılar, gece kulüpleri, diskolar, iş yerleri, galeriler falan var. Bizim ev hani tam köşedeki daha büyüktü. Orayı çocuk yuvası yapmışlar. Sokağa en geç öbür köşede oturanlar terk etti. Kızın adını unuttum. Hani annelerimiz arkadaş olmamızı istemezlerdi. Sahi öyle birileri vardı. Neden yasaklamışlardı onlarla görüşmemizi? Küçük kızları biz yaştaydı. Akıllı, hoş bir kızdı. İki de ablası vardı. Hele büyüğü çok güzeldi. Komünist oldukları söylenirdi. Annemle babam konuşurken duymuştum. Babaları bir ara tutuklanmış galiba. Zaten baba bizim sokağa hiç gelmedi. Belki de ayrıydılar. Bir de büyük kızlarının hafif meşrep olduğu söylenirdi. Sanırım erkek arkadaşları eve geldiği için. Bizim ailelerimiz de az bağnaz değildi hani. Şimdi çocuklarımızın kız arkadaşları, erkek arkadaşları evlerimizden çıkmıyorlar. Vallahi benim damat üniversiteyi bizim evde bitirdi. Gece gündüz birlikteydiler. Sokağın kendi halinde, kuralcı, mazbut havasına uymayan değişik bir aileydi onlar. Sanırım tek suçları da buydu. Bizim aile çevrelerimize birkaç numara büyük geliyorlardı. Babanın fikirleri yüzünden akademiden ayrılmak zorunda kalmış bir ressam olduğunu duymuştum. Komünistlik söylentisi belki de bu yüzden çıkmıştı. Benim için de komünist denmedi mi? Üstelik de doğruydu. Ama canım sen başkasın. Seninle birlikte büyüdük. Ne olup olmadığını biliyoruz. Doğru, ne kuyruğum ne de boynuzum var. Hiçbir farklılığım yok sizlerden. Görünüşte hiçbir farklılığım yok gerçekten. Belki yüzüm biraz daha yorgun, yaşımı gösteriyorum. Onlar kadar bakımlı ve şık da değilim. Ama onlardan biriyim işte. Eskiden küçük bir kısken farklılığım vardı. Farklılıklardan, ayrıksı olandan neden bu kadar korkulur? Hafif meşrep ve komünist derlerdi o aile için. Kızlarıyla görüşmemizi yasaklarlardı. Ahlak ve davranış kurallarının alem ne dere indirgendiği, kendinin değil alemin değerleriyle yaşayan, çocuklarını da o aptalca miskin değerlere boyun eğdirmeye çalışan, çoğu memur, tipik bir orta sınıf çevreydi. Giyimleri mazbut, yaşamları, evleri mazbut. Alışılmış saatten biraz geç geldiklerinde, bir oğlanla görüldüklerinde, gece arkadaşlarla bir yere gitmek için izin istediklerinde söylenen o ret cümleci, olmaz, alem ne der? Kendi kendine gülüyor. Aklıma ne geldi biliyor musunuz kızlar? Alem ne der? Benimle görüldüğünüz duyulacak olursa alem ne diyecek bakalım? Kıkırdaşıyorlar. Seninle görülmek de bir şey mi? Alem hepimize diyeceğini çoktan dedi zaten. Zavallı anacıklarımız çok uğraştılar. Ama sokağımızın kızları yine de istendiği kadar mazbut çıkmadı. Zaten o zamanlarda alem ne derse desin biz bildiğimizi okurduk. Hepimizin bir oğlanı vardı. Okul çıkışlarında buluşulur, kalabalık otobüslerde, tenha sokaklarda el ele tutuşulurdu. Daha fazla ne yapabilirdik ki çocuk halimizle? Hani ayağı hafif aksayan, uçağa düşmüş bir pilot olduğu söylenen yakışıklı bir genç vardı. İkimiz de aşıktık ona, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Güzel bir kızla nişanlıydı. O kızla evlenmiş, sonra da bir trafik kazasında ölmüş diye duydum. Varlığımızdan bile haberi olmayan o yakışıklı genç adama ikimiz de aşıktık.